Ayrım 18, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 195. Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet tarihinde ilk defa cemaatler ve tarikatlar buluşması organizasyonu düzenleyecekti. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz ve İslam Araştırmaları Merkezi İSAM Başkanı Raşit Küçük'ten oluşan 3 kişilik ekip, cemaat ve tarikat liderleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi. Yeni Şafak gazetesinin 2017 başında yaptığı habere göre, Diyanet'in o güne kadar görüştüğü tarikatlar ve cemaatler şöyleydi. Risale-i Nur Cemaati, Yazıcılar Grubu, Hayrat Vakfı, Nesil Grubu, okuyucular olarak bilinen Kurdoğlu Grubu, Hizmet Vakfı Grubu, Meşveret Grubu, Med Zehra Grubu, Zehra Grubu, İhlas Nur Grubu, Arslan Bey Eğitim ve Kültür Vakfı, S. Hilmi Tunahan Cemaati, Mustazaflar Cemiyeti, İhvan Cemaati, Medrese Alimleri Vakfı, MEDAV, Cerrahi Tekkesi ve Kubbe Altı Grubu, Nakşibendi Tarikatı, İskenderpaşa Cemaati, İsmail Ağa Cemaati, Menzil Cemaati, Norşin'de Şeyh Nurettin Mutlu, Şeyh Abdülkerim Çevik ile Şeyh Alamuddin, Şanlıurfa'da Şeyh İzzettin Aksan, Erzincan'da Şeyh Muhammed Nayır, Süleyman Efendi Cemaati. Gerçekleştirilen buluşmalarda Diyanet'in cemaatlerden ve tarikatlardan istediği olmazsa olmaz 5 ilke de belirlenmişti. Belirlenen ilkeler şöyleydi. 1. Tekfir etmeyeceksin. Sadece kendini hak bilip kendin gibi inanmayan, kendin gibi düşünmeyen ve kendin gibi yaşamayanları dinden çıkmakla suçlamayacaksın. 2. Ötekileştirmeyeceksin. Kendin gibi inanmayanı ve yaşamayanı ötekileştirmeyeceksin, azınlığa düşürmeyeceksin. 3. İslam'dan ayrılmayacaksın. İslam ilminden ayrılmayacaksın, İslam'ı kendine göre yorumlamayacaksın. 4. Şahısçı olmayacaksın. Şahısları hakikatin yerine ikame edemezsiniz. Baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina edemezsiniz. Biz irademizi bir faniye teslim edemeyiz. 5. Şiddete karşı duracaksın. Kim olursa olsun şiddete başvurduğu zaman toplum olarak, millet olarak hepimizin karşısında bulmalı. Bitmedi. Ankara'da 3-4 Mayıs 2017'de dini sosyal teşekküller ve yeni dini akımlar çalıştayı düzenlendi. Tam da bu süreçte 31 Temmuz 2017'de Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanlığından ayrıldı. Görevi neden bıraktı? Peki neden? Gazeteci yazar Soner Yalçın Sözcü'deki köşesinde bu ayrılığa dair şunları yazdı. İktidara yakın kaynak dedi ki, geleneksel ulemaya göre Mehmet Görmez ehli sünnete sahip çıkmadı. Bu cümlenin kodu şudur, sünniliğe sahip çıkmadı. Bu cümleyi sarf eden kişi arkasından şunu ekledi, geleneksel ulema tarafından modernist bulundu. Yani Mehmet Görmez yenilikçi görülüyordu. Ne demekti yenilikçilik? Sorunun yanıtı Mehmet Görmez'in bir yurt dışı gezisinde saklıydı. Tarih 27 Aralık 2015, Mehmet Görmez Tahran'da yapılacak İslam mezheplerini yakınlaştırmaya amaçlayan 29. Vahdet Konferansı'na katılmak için İran'a gitti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü. Şii din adamlarıyla saf tutarak namaz kıldı ve konferansa dedi ki, mezhepler İslam dininin anlaşılmasındaki farklı fikir ve kanaatleri temsil eden zamanla oluşmuş beşeri mekteplerdir. Hepsinin amacı Allah'a varan istikameti belirlemektir. Her biri ana yola varan bir tali yol mesabesindedir. Ancak varacakları yer aynıdır. Mezhebi dinle aynileştirmek ya da mezhep mensubiyetini İslam aidiyetinin üstünde görmek asla kabul edilemez. Mezhebe dayalı ayrıştırma, ötekileştirme ve çatışma taassubun ve cehaletin yansımasıdır. Mezheplerin dinin önüne geçtiği hallerde en çok zarar gören dinin bizzat kendisi olmuştur. Burada altını çizerek tekrar vurgulamak istiyorum. Şiiler ve Sünniler tek bir ümmettir. Hiç kimse bir başkasını İslam'ı kendisinin anladığı gibi algılayıp yaşamadığından ötürü tekfir edemez. Bir yıl sonra, 30. Vahdet toplantısına Türkiye'den sadece Caferi lideri Selahattin Özgündüz katıldı. Yani Mehmet Görmez'in İran'a gitmesi ve konferansta yaptığı konuşma onu geleneksel ulemanın hedefi haline getirdi. Bir sonraki Tahran konferansına Türk devletini temsilen yine kimsenin katılmaması bundandı. Zaten Mehmet Görmez de göreve geldiğinden beri 4 kez davet almış gidememişti. Sebebi belliydi. Diyanet İşleri Başkanlığındaki Şii İran karşıtı geleneksel ulema. İki kavgalı telefon görüşmesi. Bir parantez açmalıyız. Şurası kesindi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in AKP ile ilişkileri her zaman süt liman olmadı. Örneğin 2014 yılıydı. Cumhurbaşkanının damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak yönetimindeki ATV'de Kertenkele adlı bir dizi yayımlandı. Dizi Kertenkele lakaplı bir hırsızın maceralarını anlatıyordu. Senaryoya göre hırsız hapishaneden bir imamın kıyafetlerini çalarak kaçıyordu ve daha sonra aynı hırsız camisine imam bekleyen bir cemaatle karşılaşıyor, din bilgisi olmamasına rağmen bir anda o caminin imamı haline geliyordu. İşte bu öykü Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i çok öfkelendirmişti. Kulislerde konuşulur durur. O günlerde Mehmet Görmez rahatsızlığını önce direkt Serhat Albayrak'a iletmek istedi, telefon açtı. ATV'deki diziyi kastederek bu büyük yanlışı düzeltin dedi. Ancak yanıt beklemediği gibi sertti. İddia odur ki Albayrak Görmez'e sizin Diyanet olarak yapmadığınızı biz Turkuaz Medya olarak yapıyoruz diye karşılık verdi. Görmez ise sizin gazeteleriniz eve alınmaz dedi, dekolteli kadınların fotoğraflarının basılmasını kastederek. Telefon karşılıklı suçlamalarla kapandı ama tartışma bitmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı zehir zemberek bir açıklama yayımladı. İmamın sosyal dünyasındaki yeri ve rolü hakkında gerçekliği tahrif ederek ortaya konan bu tipleme karşısında başta kanal yöneticileri olmak üzere ilgili makamların gerekli duyarlılığı göstereceğinden kuşkumuz yoktur. Geçmişte yaşanan acı hatıralar hala hafızalardayken dini değerlere saygıda bir seviye kazanan yayın hayatımızın tekrar bu seviyenin altına inmesini en hafif ifadeyle dikkatsizlik ve özensizlik olarak değerlendirmek istiyoruz. Bu açıklamamız sonrasında bu tür senaryolarda İslam'ın temel esaslarını, Hazreti Peygamber'in ve toplumsal saygınlığı olan şahsiyetlerin değerini aşındırıcı tarzla konu edinilmemesi noktasında bir bilincin oluşması temennimizdir. Sabah ATV grubunun yanıtı ise daha sertti. Diyanet İşleri paralel yani FETÖ ağzıyla konuşmakla suçlandı. Diyanet'in bir sonraki adımı ise ATV'deki Kertenkele dizisinin sahneleri için camilerde çekim yasağı getirmek oldu. Kriz bir şekilde aşıldı ama AKP'deki Mehmet Görmez krizi ara ara yaşanmaya devam etti. 2017 yılıydı. Türkiye Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini tartışıyordu. Zira bu kutlamaların başlamasının da Nisan ayına sabitlenmesinin de bir FETÖ projesi olduğu iddia ediliyordu. Bu teze göre Hazreti Muhammed'in doğum gününün kutlanması aslında Fethullah Gülen'in doğum gününe denk getiriliyordu. Tam da bu konu tartışılırken Diyanet'in sorumlu başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş önemli bir açıklama yaptı. Önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Teşkilatı bir ilmi toplantı yaparak öyle arzuluyoruz ki hicri takvime kutlu doğum haftasını sabitleyecektir. Numan Kurtulmuş bu açıklamasıyla aslında bir ön alma hamlesi gerçekleştiriyordu. Zira gerçekten de Diyanet İşleri Başkanı Görmez aralarında müftülerin de olduğu ilahiyatçı bir heyeti toplayıp bu konuyu karara bağlayacaktı. Öğrendik ki tam da bu toplantı öncesi Numan Kurtulmuş ile Mehmet Görmez arasında çok sert bir telefon konuşması geçti. Kurtulmuş Görmez'e o görüşmede hükümetimiz kutlu doğum haftası etkinliklerinin hicri takvime uygun yapılmasını istiyor. Karar bu yönde çıksın anlamına gelecek bir cümle kullandı. Görmez de bu emre karşı çıktı ve burada ülkenin sayılı alimleri var. Hükümet öyle istedi diye karar çıkmaz yanıtını verdi. Numan Kurtulmuş ismini dedesinden alıyordu. Kurtuluş Savaşı'nda görev yapmış bir gazi binbaşıydı dede Numan Kurtulmuş. Bununla birlikte Latin harfleriyle yazılan ilk Türkçe dini kitap olarak bilinen Amentü Şerhi'nin de yazarıydı. İşte torun başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, Mehmet Görmez'e bunu hatırlattı telefonda ve çok çarpıcı bir çıkış yaptı. ''Benim dedem Numan Kurtulmuş'tur. Ben cübbeyi giyer önünüze geçer, sizin hepinize namaz kıldırırım.'' Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in yanıtı ise ''Gelin o zaman cübbeyi giyin, bu koltuğa siz oturun'' oldu. Başbakan yardımcısı ve sorumlu olduğu Diyanet İşleri Başkanı'nın telefon görüşmesi kavgalı şekilde bitti. Numan Kurtulmuş artık Mehmet Görmez'i Diyanet koltuğunda istemiyordu. İddia odur ki Kurtulmuş dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı da alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüştü ve Görmez'i görevden alalım bile dedi. Erdoğan için ise bardağı taşıran son damla 15 Temmuz 2017'de yani darbe girişiminin yıl dönümünde İstanbul'daki Şehitler Köprüsü'ndeki anma oldu. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hatta Abdullah Gül'ün dahi katıldığı törene Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez gitmemişti. Başkan Görmez'in yerine 15 Temmuz şehitleri için İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından dua okundu. Ve zaten çok kısa süre sonra da Mehmet Görmez'e gerçekten git denildi. Erdoğan'ı öfkelendiren tespit. Sonunda, ilginç midir Mehmet Görmez gitti, yerine 15 Temmuz'un kritik firarisi Adil Öksüz'ün Sakarya Üniversitesi'nden yakın çalışma arkadaşı Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı oldu. Yeni başkan Erbaş da Selefi Görmez gibi ama kapsamını biraz daha değiştirerek 20-21 Aralık 2017'de dini sosyal teşekküller, geleneksel dini kültürel oluşumlar ve yeni akımlar adlı bir çalıştay düzenledi. Tam da bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Dünya Kadınlar Günü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, din adamı diye ortaya çıkıp kadınla ilgili dinde yeri olmayan içtihatta bulunuyorlar dedi ve ekledi. İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Şimdi birçok hoca efendi beni tefe koyup çalacak. Rabbim bizi tefe koymasın. Erdoğan'ın yaptığı bu konuşma çok radikal bir çıkıştı ve haliyle büyük tartışma yarattı. Hemen arkasından bir hocalar buluşması organize edildi. Cübbeli Ahmet ve Nurettin Yıldız gibi bazı cemaat liderlerinin buluşmasında moderatör ise gazeteci Nevzat Çiçek'ti. O buluşmaya dair Nevzat Çiçek'in Habertürk gazetesinden Kübra Para verdiği söyleşide şu soru ve yanıt çarpıcıydı. Tarikat cemaatlerin denetlenmesi gündemde. Hükümet bu konuda adımlar atacak söylentisi var. Acaba bununla ilgili bir tedirginlikleri var ve bu nedenle mi bir araya geldiler? FETÖ meselesinden dolayı devletin tarikatlara ve cemaatlere olan bakış açısı değişti. Devlet katında cemaat ve tarikatların büyük bir kısmının milli ve yerli olmadığı düşünülüyor. Yani dışarıyla bağlantıları var, halkı gözetmiyorlar, daha çok kendi çıkarlarını öne çıkarıyorlar tarzı yaklaşımlar oluştu. Bu ülkenin ve bu halkın faydasına çalışmıyorlar. Yeni paradigma Hanefi Maturidi, biraz daha eşarilik ile maturidilik arasında gidip gelen, daha akılcılığı önemseyen bir paradigma olacak. Çünkü keşfe, rüyaya dayalı bir din anlayışının FETÖ'yü ürettiğini düşünen ve dolayısıyla da tarikat ve cemaatlerin yeniden yapılanması gerektiğine inanan bir sistem var. Bunu tarikat ve cemaatlerde sistemin kendisi de biliyor. Sistemden kastın devlet değil mi? Devlet içinde bunu tartışıyor, konuşuyorlar mı? Evet, tartışıyorlar ve konuşuyorlar. Çok net biçimde bu gündeme geliyor. Cumhurbaşkanlığında, MİT'te de, başbakanlıkta da gündeme geliyor. Cemaatlerin kendisinde ve toplumda da bu tartışmalar var. Gazeteciler olarak başka bir tarikatın da FETÖ gibi olmayacağının garantisi var mı diye sorgulamıyor muyuz? Sonuç itibarıyla devlet de bunu sorguluyor. Sorun nasıl kayıt altına alınacakları noktasında ortaya çıkıyor. Osmanlı'da meşait kurumu vardı ve bunlar kayıt altına alınıyordu. Ama o kaydı kaldırdığınız andan itibaren her taraftan kendisini şeyh hoca ilan eden yapılar çıktı. Devletin bunları denetlemesi belki çok zor olabilir. Ama bunlara bir resmiyet kazandırıldığında belki ortak bir akıl bunlar üzerinde egemen olabilir. Evet, bir şey demek istiyordu Nevzat Çiçek. Haydi bu açıklamaya 10 Ağustos 2018'de Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberden bazı bölümleri de ekleyelim. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son dönemde yaşanan tarikatların ve cemaatlerin denetlenmesi, bu kurumların İslam dinindeki yerine dair tartışmaları AA muhabirine değerlendirdi. Erbaş, güncel popülist gelişigüzel tartışma ve mülahazaların ötesinde tarikat ve cemaatlerin birer sosyal gerçeklik olarak toplumsal ve dini işlevleri, din istismarının sebepleri ve etkileri, bu alandaki hukuki boyutun ve ideal tutumun nasıl olması gerektiği gibi konuların etraflıca ele alınması gerektiğini belirtti. Söz konusu bazı yapıların dini boyutundan daha çok iktisadi, siyasi, hatta güvenlik boyutlarının ve küresel bağlantılarının bulunduğuna dikkati çeken Erbaş, dinin sivil yapısına gölge düşürmeyecek, özgürlüklere halel getirmeyecek ve din güvenliğini sağlayacak bir kontrol ve rehberlik mekanizması kurulmalıdır ifadelerini kullandı. Yanisi şu. İddia o ki, Fethullahçılardan boşalan koltuklara başka tarikatların ve cemaatlerin sızmaya çalıştığı bilgisi, güvenlik bürokrasisi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. Başka tarikat ve cemaatlerin FETÖ'nün yerini aldığı devletin en tepesindeki isme söyleniyordu. Öğrendi ki Erdoğan bu konuyu ciddiye aldı. Diyanet neden var bu ülkede? Bu konuda neden fetva bile vermiyor diye özetlenebilecek bir tepki gösterdi. Artık tarikatların ve cemaatlerin Türkiye'de nasıl örgütlendiğinin kapsamlı bir şekilde ele alınma vakti gelmişti. Dipnot, 2017 yılında Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki paralel yapılanma girişimlerine dikkat çekerek, hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun, kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın buralarda hakim olmasına izin vermemeliyiz demişti. Erdoğan ayrıca devletin içinde hiçbir kişinin, ekibin veya grubun paralel bir yapılanmaya gitmesine izin veremeyiz. Bu yönde girişim başlatanlar, organizasyon yapanlar veya heveslenenler hangi gruba mensup olursa olsunlar karşısında bizi bulur diye belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı o sırada törende olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dinliyordu. Bakan Soylu'nun bu açık uyarının üzerinden 3 yıl geçtikten sonra, İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir, yalandır demesi çok tartışılmıştı. Tarikatları raporlaştırdık itirafı ve sızıntı. Gelin, 15-18 Ekim 2018'de düzenlenen 35. İl Müftüleri toplantısında Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Cengsu Üçer'in dediğine bakalım. Dini sosyal teşekküller, geleneksel dini kültürel oluşumlar ve yeni dini akımlar araştırması kapsamında Türkiye'de dini alanda faaliyet gösteren bütün yapılar incelenmeye alındı ve inceleme sonucunda raporlar hazırlandı. Bakın şu işe ki ilgili raporun Diyanet'in hazırladık demesiyle sızdırılması aynı zamana denk geldi. 226 sayfalık Türkiye'deki dini sosyal teşekküller, geleneksel dini kültürel oluşumlar ve yeni dini akımlar adını taşıyan Diyanet'in gizli tarikatlar raporu maillarda, WhatsApp gruplarında dolaşıma sokuldu. Okuyanlar gördü ki tarikat ve cemaatler isim verilerek, hocalarından bahsedilerek söz konusu raporda yerden yere vuruluyordu. Peki rapor nasıl açığa çıktı? İddia o ki ilgili raporda kendilerine ağır eleştiriler getirilen Süleymancıların ve menzilcilerin bu raporun sızmasında rolü vardı. Böylece tüm tarikatlar ve cemaatler içinde saflar sıklaştırılacak, bakın bizi fişliyorlar mesajı verilecekti. Arşiv Diyanet'ten klavye kimden? İlginçtir. Bu rapora dair eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in ismi de çok anıldı. Hem raporu hazırlayan hem de sızdıran olarak Görmez ekibi işaret edildi. Mehmet Görmez ise şunları söyleyecekti. O raporun şahsımla herhangi bir ilişkisi yoktur. Rapor daha çok bir istihbarat dilini andırıyor. Bir ilmi rapor olarak ben görmedim. Çünkü hangi şahsın nerede doğduğu, kaç çocuğu olduğu, ne iş yaptığıyla Diyanet ilgilenmez. Diyanet İşleri Başkanlığı da kendisine ait olmadığını söyledi. Ama bu şu anlama da gelmesin. Ben görevim esnasında özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'deki bütün dini ve fikri hareketleri görmek için ve anlamak için hep bir çaba içerisinde oldum. Eğer o çabaları birileri toplayıp da rapora dönüştürmüşse onu bilemem. O çabalar bu şekilde bir raporlamak için değil, bir anlamak için, bir durum tespiti yapmak için, aynı hataya düşmemek için neler yapmamız gerektiğine karar vermek için kendimize yönelik bir çalışmaydı o. Yani eski başkan Mehmet Görmez'in dilinin altında şu vardı: tarikatlar raporu istihbarat çalışmasıdır, rapora kaynaklık eden veriler için Diyanet'in arşivi kullanılmıştır. Bununla birlikte raporun Aydınlık Hareketi tarafından basılan kitap versiyonunun toplatılmasını isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı mahkemeye başvurusunda şu çarpıcı vurguyu yaptı. Dipnot: Yıldırım Oktay, Diyanet'in Gizli Tarikatlar Raporu, Kaynak Yayınları 2019. Başkanlığımız 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 5. maddesinin yurt içinde ve yurt dışında İslam dinine mensup farklı dini yorum çevrelerini, dini sosyal teşekkülleri ve geleneksel dini kültürel oluşumları incelemek, değerlendirmek, bu konularda ilmi ve istişari toplantılar, konferanslar düzenlemek ve çalışmalar yapmak şeklinde kendisine yüklediği görev kapsamında çalışmalarını geçmişte olduğu gibi günümüzde de yürütmekte olup başkanlığımızın dini oluşumlarla ilgili kurumsal olarak yayınlanmış veya yayına hazırlanması tamamlanmış herhangi bir raporu bulunmamaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Cengsu Üçer'in rapor hazırlandığı itirafına rağmen Diyanet lafı dolandırıyordu. Kurumsal değil diyerek topu taca atıyordu. Sahi, 16 Ağustos 2018'de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri Cengsu Üçer ve Hüseyin Yılmaz görevlerinden neden alındı? 18. ayrımın sonu. Sayfa 206.